Hayrım 28, sayfa 277, 25. kısım, Finlandiya, 23 Şubat. Stockholm'dan kalkan SAS Constellation o Şubat öğleden sonra saat 5'i biraz geçe karanlık bir havada Helsinki'nin Malmi havaalanına indi. Uçaktaki yolculardan üçü Messi, Slenski ve Anna Horev'di. Uçak piste ilerlerken pencerenin dışında kuzey kutbu karanlığı dışında görülebilecek fazla bir şey yoktu. Donmuş Helsinki körfezini kaplayan adaların ışıkları, uçsuz bucaksız ormanların çizgisi. Yine de her yer sulu bir karanlığa boğulmuş gibiydi. Uçağın tekerleklerini değdirmesinden 10 dakika kadar sonra gelen yolcu salonundan çıkıyorlardı. Yıpranmış bir deri pilot ceketi giymiş, boynuna beyaz bir yün atkı sarmış sarışın bir adam kalabalığın arasından çıktı. Büyük bir sevinçle gelip Messi'nin elini sıktı. ''Hoş geldin Jack. Anlaşılan yükün bunlar.'' Messi Anna ile Slenski'ye döndü. Pilotunuz Jane Saarinen'le tanışmanızı istiyorum dedi. Finlandiya'nın en iyilerinden. Saarinen ellerini sıkarken gülümsedi. Bir Finlandiyalı için fazla ufak tefekti. Yüzü yara izi doluydu ama bütün bunlara rağmen neşeli birine benziyordu. Jack'i aldırmayın dedi Saarinen kusursuz bir İngilizceyle. Eski yağcılardandır. Yolculuktan sonra yorgun olmalısınız. Arabam dışarıda. Hadi sizi üste götüreyim. Saarinen, Anna'nın valizini alıp otoparka doğru yürürken, Messi onun topalladığını, her adımda sol ayağını değişik bir biçimde önce yana, sonra da ileri uzattığını görüp, endişeli yüzlerle kendine bakan arkadaşlarını fark etti. Finlandiyalı konuşulanları duyamayacak kadar uzaklaştığında, Slenski'ye dönüp, ''Ne var?'' diye sordu. ''Belki farkında değilsiniz ama arkadaşımızın bir bacağı eksik.'' ''Endişelenme. Zaten bacağının eksikliği Jane'i hiç rahatsız etmiyor. İnan bana. Hepsinden iyidir. Luftwaffe adına en az 100 Rus uçağı düşürdü. Bunun yarısından çoğu da bacağını kaybettikten sonra.'' ''Anlaşılan sana inanmak zorundayım.'' Saarinen lastiklerine zincir takılmış, küçük ve çamurlu yeşil Volvo'nun şoför koltuğuna yerleşti. Messi yanına oturdu. Anna ve Slenski arka koltuktaydı. Birkaç dakika sonra havaalanından çıkarlarken Anna uzun yolculuk sonrası bitkin, başını Slenski'nin omzuna dayayıp uykuya dalmıştı bile. Karanlığa rağmen Helsinki pırıl pırıldı, parlak renkli tramvayla bunlayarak ilerliyor, kent ve sakinleri hemen her şeyi kaplayan kalın kar örtüsüne rağmen çok canlı görünüyordu. Her köşede insanlar üzerlerine kalın bir şeyler girmiş, hızla yürüyorlar, sanki dururlarsa donup ölmekten korkarlarmış gibi acele ediyorlardı. Saarinen'in eksik bacağı araba kullanmasına engel değildi. Kentin çar zamanından kalma merkezinin yanından geçti. Helsinki uzunca bir süre çarın imparatorluğunun bir parçası olmuştu ve pastel, hardal ya da ördek yumurtası mavisi büyük granit yapılar kesinlikle Rusya'yı andırıyordu. Sonra bir yanı kayalıklı kıyı yoluna sapıp batıya yöneldi. Baltık Denizi karanlıkta buzdan olma yekpare bir kütle gibiydi. Yarım saat boyunca içeriye doğru ilerlediler. Saarinen, Espoo köyünü geçince güneye döndü ve yeniden denize doğru ilerledi. 15 dakika kadar sonra donmuş Baltık sularının arasında 6-7 küçük ada belirlemeye başladı. Kış manzarasını süsleyen parlak renkli ahşap evlerin hiçbirinde ışık görünmüyordu. ''Yazlık evler'' dedi Saarinen. ''Kış gelince buralarda kimse kalmaz. Birkaç inatçının dışında tabii. Neredeyse geldik.'' yavaşladı. Kıyı yolu son dönemeçten sonra yokuş aşağı dikildi. Gözlerinin önünde kayınlarla kaplı küçük bir adacık belirdi. Karaya dar bir tahta köprüyle bağlıydı. Ufak Volvo köprüye ancak sığdı. Güzelliğine rağmen adacık karanlıkta gerçek değil gibi görünüyordu. ''Bülent adasına hoş geldiniz.'' dedi Sayren. Gıcırdayan köprüden geçerek suları donmuş ufacık bir köyün kenarında sıralanan, arkaları sık bir ormanla kaplı iki ahşap evin önüne vardılar. Saarinen tek başına duran, panjurları sımsıkı kapalı, yeşil boyalı, iki katlı büyük eve doğru yöneldi, kapının önünde durdu. Duvarların önünde yüksek bir kütük yığını vardı. Odunların hemen yanında da bir balıkçı teknesinin kalıntıları. Evin yanına asılı, donmuş, eski ağlar görünüyordu. ''Burası yerli bir balıkçıya ait.'' dedi Saarinen. Sonunda içe içe öldü. ''Aslında bunda şaşılacak bir şey yok. Adanın bu yanındaki tek ev bu. Yola da uzak.'' Kışın buraya yabani hayvanlar dışında kimse gelmez. Tabii değil, deli değillerse. Bu yüzden bizi burada kimse rahatsız etmez. Evin açık renk çam kaplı içi buz gibiydi. Saarinen iki gaz lambası yakıp evi gezdirdi. Alt kattaki geniş oda hem mutfak hem de oturma odası olarak kullanılıyordu. Eşya olarak bir çam masa, dört iskemle, eski bir divan ve ufak bir dolaptan başka bir şey yoktu. Yine de çevre düzenli ve temizdi. Odanın kenarındaki küçük masanın üzerinde altında büyük bir şey saklanmış bir yelken bezi görünüyordu. Öteki köşede bir odun sobası dikiliyor, sağır inen sobaya odun dolduruyor, üzerlerine biraz döküp, gaz döküp tutuşturuyor, ateşin parladığını görünce de üst kattaki odaları görmek için hareket ediyordu. Odalar basit çam yataklar, yatakların yanında birer dolap ve gaz lambasıyla döşenmişti. Ama her yer küf ve tuzlu deniz suyu kokuyordu. 10 dakika kadar sonra yeniden aşağıda buluştuklarında Sarinen elektrik jeneratörünü çalıştırıp kahve yaptı. Mutfakta tavandan sarkan tek bir ampul görünüyordu. Masanın üzerinde de Finlandiya'nın güneyi ile Rusya'nın batı kıyılarını, Baltık devletlerinin topraklarını ayrıntılarıyla gösteren iki büyük harita yayılmıştı. Haritalardan birinde Sarinen'in kırmızı kalemle işaretlediği uçuş rotası vardı. Gülümsedi. Burası Helsinki Palace değil, biliyorum. Üstelik kokuya dayanmakta zor ama burayı sadece bir gece kullanacağız. Hem Baltığın öteki yakasında Ivan'ın sunacaklarından çok daha konforlu. Bazen jeneratör pırpır ediyor, o zaman da babadan kalma gaz lambalarını kullanmak zorunda kalıyorum. Şimdi işimize bakalım. Uçuş 35 dakikadan fazla sürmeyecek. Çok çok 40. Bu da kalkıştan sonra karşılaşabileceğimiz güç karşı rüzgarlara bağlı. Haritayı gösterdi. Kalemin ucunu haritanın üzerinde Vaelans adasından başlayıp Baltık denizinin üzerinden geçen ve Estonya'da Tallinn'in hemen dışında biten kırmızı eğrinin üzerinde gezdirdi. Adadan atlama noktasına kadar tam olarak 75 mil. Her şey planladığımız gibi giderse su içmek kadar kolay. Anna, adadaki pist nerede diye sordu. Sarinen hayır anlamda başını sallayıp sırıttı. Pist mist yok. Uçağın altında kayaklar var. Yani buzdan da kalkabiliriz. Ama endişelenme. Başlangıçta biraz sarsılırsın ama pek anlayacağını sanmıyorum. Messi, ya son hava raporları nasıl? Diye sordu. Sarinen bilmiş bilmiş sırıtarak, Helsinki meteorolojisine göre gizlice atlamak için bundan iyisi olamaz. Bu akşam güçlü bir rüzgar bekliyorlar. Daha sonra da Finlandiya körfezinin bir bölümünü kaplayacak cumulonimbus yüklü bir soğuk cephe. Yarın akşam bulutların 1000 fite kadar ineceği tahmin ediliyor. Bu gibi bulutlar, kar, fırtına, hatta şimşek bile getirebilir. O yüzden de mümkün olduğunca bulutlardan kaçınmamız gerekecek. Yine de bekleyip görelim derim. Hava tahminleri daha henüz kesin bir bilim olmadı. O meteoroloji uzmanlarına da hiç güvenemedim. Eski uçuş öğretmenimin dediği gibi, küçükken yalan söylemeye alışmış çocuklar, büyüdüklerinde meteoroloji uzmanı olurlar. Ama şansımız yaver gider de tahminler olumlu olursa, havalandıktan sonra hedef noktasının hemen yanına kadar 2000 fitte gideriz. Sonra buluttan bir taş gibi çıkar, mümkün olduğunca çabuk atlama noktamızı görür ve ikinizi de atarız. Omuzlarını silkti. Yoğun tipide uçmak yolcular için çok zevkli olmayabilir. Yukarısı bayağı serttir. Yine de böyle havalarda Ruslar MiG'lerini uçurmuyor. Hiç olmazsa bunu biliyoruz. Hoş, bunun garantisini de veremem ya. Sadece iyimser olduğumu söyleyeyim yeter. Sanki kötü havada uçmaktan, böylesi bir yolculuğun doğurabileceği tehlikelerden hoşlanıyormuş gibi yeniden gülümsedi. Slensky bir sigara yaktı. Böyle kötü koşullarda bu kadar uçakla uçmak riskli değil mi? Sarinen gülerek, tabii dedi, ama yine de açık havada bir MiG savaş uçağı tarafından düşürülmek kadar değil. O uçaklar şu anda havadaki en hızlı şeyler. Amerikalıların ellerindekinden bile daha hızlı. Rusların Rolls-Royce taklidi motorlarıyla saatte 1000 kilometreye kadar çıkabiliyorlar. 6000 libre itiş gücüyle cehennemden kaçan bir yarasa gibi yükselirler. En azından etkileyici. Ya radar? Diye sordu Slensky. Sovyetler herhalde bölgeyi tarıyor değil mi? Kıçına bahse girebilirsin, dedi Sarinen. Tallinn yakınlarında bir noktaya parmağını basarak, tam burada bir Sovyet hava üssü var. O üste daha yeni geliştirilen, her türlü hava koşulunda uçmak için yapılmış radarlı MiG-15P'ler bulunuyor. 24 saat boyunca Leningrad'ın hemen dışındaki bir üsle birlikte çalışarak bütün Baltık denizini havadan denetliyorlar. Eğer Sovyet hava sahasına giren herhangi bir uçak görürlerse soru bile sormadan düşürürler. Anladığım kadarıyla gerçek bir tipi çıktığında MiG pilotları bulutun üzerinde kalmayı tercih ediyorlar. Uçak radarına henüz tam olarak alışmamışlar. Üste de bir radar bulunduğunu unutmayın. Bir tane de Tallinn'in hemen dışında, Tondi kışlasındaki ordu karargahında var. Bir üçüncüsü de kentin en yüksek noktasında, eski mahalle KGB merkezinin hemen yanı başındaki Sen Olaysüz Kilisesi'nin çan kulisesinde. Bu üç radar havadaki MiG'lere bilgi veriyor. Gülümsedi. Açık havada kilisenin tepesindeki radarın bir eşek arasını bile göreceğini sanmıyorum. Ama Sovyet radarları kötü havada, kar ve tipi de hedefle havanın paraziti arasındaki farkı anlayamıyor. İşte kötü hava bize bunun için lazım. Yine de radarlarına yakalanmamak için mümkün olduğunca alçaktan, bulutun içinden uçacağım. Asıl tehlike buluttan çıkıp hedef noktaya yaklaştığımız zaman. O zaman belki radarlar bizi yakalayabilir. İvan'ın ilgisini çekeriz. Onun için hedefi hızla bulup sizi bırakmak zorundayım. Ama o iş tamamen bana ait. Sizin endişelenmemiz gerekmez. İvan bizi görse bile siz o zamana kadar yere inmiş, ben de dönüşe geçmiş olurum. Slensky kuşkuluydu. Bütün bunlar çok tehlikeli görünüyor. Başaracağından emin misin? Bir bardak su içer gibi bana güven. Sari'nin Anna'ya baktı. Anlatırken gerçekten de çok daha tehlikeli gibi göründüğünü söyledi. Pilotlar bir görevin tehlikelerini abartmaya bayılır. Özellikle de yanlarında güzel bir kadın varsa. Böylece daha cüretli, daha korkusuz, daha cesur göründüklerini sanırlar. Hava gerçekten kötüleşirse uçağın sarsıntılara dayanabileceğine inanıyor musun? Sari'nin Slensky'ye bakıp evet anlamında başını salladı. Dışarıda hangardaki küçük Norseman çok daha kötü havalarda tek parça döndü. Yolcular biraz sarsılabilir ama önemli olanı hayatta kalırlar. O uçak tuğladan yapılmış bir kenef kadar sağlam. Gülümseyerek Anna'ya döndü. Benzetme için de özür dilerim. Messi pencereye yaklaşıp donmuş boya baktı. Bu kadar kuzeyde, kışın günde 2 saat güneş gören bir insanın kendini şanslı saydığını düşündü. Alacakaranlığın umut kırıcı, iç kapatıcı bir etkisi vardı. Sarinen baktı. Adamın çok yetenekli bir pilot olduğu kesindi. Ama tehlikeler düşünüldüğünde bu denli heyecanlanması için çılgın olması gerekirdi. Messi, bacağını koparan şarapnelden bir parçanın beynine de girip girmediğini merak etti. Pekala Jen, öyleyse program ne? Ne zaman yola çıkarız? Sari'nin masanın kenarına oturdu. Güneydoğu'ya gidecek bulutların yarın akşam 8'de buralarda olması bekleniyor. Eğer o hava uzmanları haklıysa o bulutun bizi Estonya kıyılarına kadar gizlemesi gerekir. Eğer 8.30'da hareket edersek hesaplarıma göre yola çıktıktan 20 mil kadar sonra bulutla karşılaşmamız lazım. Şu rotayı izleyeceğiz. Haritadaki kırmızı çizgiyi gösterdi. Baltık Denizi üzerinden hedefe kadar neredeyse dümdüz bir hat. Rus dalgalarının frekansını biliyorum. Tallinn'e yaklaştığımızda yerimizi belirlemek için onlardan yararlanacağım. Böylece hedef noktasını daha kolay bulurum. Messi kaşlarını çattı. Ya senin de söylediğin gibi hava gerçekten de çok kötü olursa? Aldırma, yine de bulurum. Gerekirse çok daha alçalır, 500 fite de inerim. Buluttan çıktığımızda Tallinn'in ışıklarından da yararlanırız. O bölgede arazi oldukça düz, yani bulutların içinde kör uçuş yaparken bir tepeye çarpma tehlikesi yok. Tamam, başka soru? Kimse ağzını açmayınca Sari'nin sırıttı. İyi, demek bana güveniyorsunuz. Bacağını masadan indirdi ve Messi'ye bakarak, gelin sana ve arkadaşlarına onları cehenneme atacak küçük güzeli göstereyim dedi. Sari'nin ahşap kaplı verandadan geçerek hangara doğru yöneldi. Hangarın bir zamanlar kayıkhane olarak kullanıldığı belliydi. Önünde ve arkasında çifte ahşap kapılar vardı. Sari'nin öndeki çift kapıyı ardına kadar açtı. Beyaza boyanmış, küçük, dayanıklı görünüşlü, tek motorlu, yüksek kanatlı uçak göründü. Üzerinde işaret yoktu. İniş takımlarının yerini, kayak ve tekerlek karışımı bir düzen almış, böylece uçağın hem buza hem de toprağa inip kalması sağlanmıştı. Çok güzel değil mi? Kanadalılar tarafından geliştirilen savaş sırasında Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından da kullanılan Norseman C-64 hafif nakliye uçağı. Hamburg'daki ihtiyaç dışı askeri malzeme müzayedesinden neredeyse bedavaya aldım. Soğuk bölgeler için biçilmiş kaftan. 8 yolcuyla 140 mil hız yapabiliyor. Ama böyle havalarda bir bebek gibi bakım istiyor. Günde birkaç kez motoru çalıştırmamız gerekir. Yoksa yağ donar, blok çatlar. Saatine baktı. Şimdi tam sırası. Biraz geri çekilseniz iyi olur. Hangarın açık kapılarının ardına kadar çekildiler. Sahne motoru ve pervaneyi örten kalın battaniyeyi kaldırdı. Zorlanmadan pilot kabinine tırmandı. Takma bacağını içeriye en son aldı. Motoru çalıştırdı. Gaz verip 10 dakika boyunca devir yükseltti. Sağır edici gürültü içinde yağın ısınmasını bekledi. Sonra gazı iterek motoru 5 dakika boyunca düşük devirde döndürdü, kontağı kapatıp uçaktan indi. 4 saat rahatız, dedi. Şimdi kendimi ısıtmanın zamanı geldi. Bu Tanrı'nın cezası kış boyunca her akıllı Finlandiyalı gibi bu saatte ya da herhangi bir saatte kanımın donmasını önlemek için bir iki kadehe ihtiyacım var. Bana katılır mısınız? Messi, iyi bir fikre benziyor, dedi. Slensky ve Anna'ya baktı. Slensky'nin gerginliği dudaklarından anlaşılıyor, gözleri asabi bir enerjiyle parıldıyordu. Kafesten kurtulmayı bekleyen yabani bir hayvan gibiydi. Messi, yaşanacak maceranın ağırlığını duymaya başladığını düşündü. Anna daha sakindi ama Messi kızdaki gerginliği hissedebiliyordu. Teklif için teşekkürler Jen. Başka zaman, belki de Slensky ve Messi'ye dönerek şimdi programda ne var diye sormalarını bekledi. Bu akşam silahları, elbiseleri ve kağıtları gözden geçireceğiz. İnince ve sonra ihtiyacını duyacağınız her şey. Ama bu arada beklemekten başka yapılacak bir şey yok. Öyleyse Anna'yı biraz eğlendirsem nasıl olur? Aklında ne tür bir eğlence var? Eğer Jane arabasını verirse Helsinki'ye kadar gidip gelmek. Messi kararsız bakınca Slensky, Jack dedi. 16 saatten beri uçakların içindeyiz. Biraz havaya, bacaklarımı çalıştırmaya ihtiyacım var. Anna da öyle. Messi Anna'ya döndü. Ne diyorsun? Alex haklı. Bütün olan bitenden sonra havada hafif bir rahatsızlık, belli belirsiz bir gerginlik vardı. Messi bu gerginliğin ortadan kalkması gerektiğini düşündü. Sarinen'e döndü. Ne dersin Jen? Finlandiyalı omuzlarını silkti. Benim için sakıncası yok. Volvo'nun anahtarlarını bulup Slensky'ye fırlattı. Sadece yollara dikkat et. Yılın bu zamanında bayağı kaygan oluyor. Geri dönmeden önce de şişeye yüz verme. Buralarda polisin dikkat ettiği tek şey içki. Messi Slensky'ye, tamam öyleyse dedi. Ama her ikinize de bu akşam 9'da burada bekliyorum. Daha geç olmaz. Gitmeden önce son tadım özgürlük, Jack. Bize iyi bir yemek borçlusun bence. Messi cüzdanını çıkarıp Slensky'ye bir deste Finlandiya markası uzattı. Galiba haklısın dedi. Washington'dan sevgilerle. Sakın kaybolmayın. Her ikinize de söylüyorum. Tanrı aşkına dikkatli olun. Ayrım sonu. Sayfa 285.